Ayrım 34.
Böyle eli boş duramayız. Sende adresleri var mı? Yok. Bizimkilerden sadece Julian burada ama nasıl bulacağız? Gelip beni arayacağını sanmıştım. Aramadı. Pek yollarda dolaşmaktan çekiniyor olsa gerek. Çünkü her geçene dikkat ediyorlar. Fıldır fıldır arıyorlar bizi. Boşu boşuna burada kalmadı Şiyappe. Almanlara çalışıyor şimdi. Ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım Claude. Mülteciler dönmeye başladı. Döner dönmez de ilk lafları komünistler ne yapıyor demek oluyor. Eli kolu bağlı beklemek bir cinayet olur. Bende bir teksir makinesiyle kağıt ve mürekkep var ama hiçbir işimize yaramaz ki. Ne sen ne de ben biliyoruz şu anda ne söylemek gerektiğini. Şiddetli bir öksürük nöbetiyle sarsıldı. Deniz susuyordu şimdi. Düşündüğü şeyin saçmalığını kavramıştı. Claude hiç şüphesiz iyi bir yoldaş, cesur, fedakar. Ama bilmiyor ki, kendisi de bilmiyor işte ve temasa geçecek hiç kimse de yok. Hafifçe kamburlaşarak pencerenin yanına oturmuştu. Ölü bir sokak uzanıyordu dışarıda ve Dönis birdenbire her şeyi hatırladı. Bu sokakta bir gösteri olmuştu bir vakitler. Balkonlara atılmış kızıl örtüler canlandı hayalinde. Türküleri işitir gibi oldu yeniden. Ağaçlara tırmanmış küçük oğlanlar serçeler gibi cıvıldaşmaktaydılar. Sıkılı yumruklarını uzatıyordu kadınlar. Her şey çın çın ötüyor, pırıl pırıl pırıl diyordu. Nümayişçilerin en önünde Michaud yürümekteydi. Doğruldu Deniz. Michaud, burada mısın Michaud? Cevap vermiyor Michaud. Dimdik önüne bakarak mağrur ve neşeli ilerliyor. Siperlerin üzerinden yürüyordu şimdi. Almanların üzerinden yürüyor. Ne yapacağını bilmez olur mu Michaud hiç? Bilir ve aldanmaz. Geride de kalmaz. Hayır. Nasıl olup da düşünebilmişti Michaud'un öldürüldüğünü? Michaud'u öldürmek mümkünmüş gibi. İşte burada karşısındaydı Michaud. Tatlı tatlı gülümsüyordu Deniz. Dudakları kımıldıyordu. Claude bana kağıt ver. Claude onun şiir yazdığını sanıp ayaklarının ucuna basa basa uzaklaşmıştı. Deniz kelimeleri arıyor, dilinin ucunda duyuyor ama bir türlü çıkaramıyordu. Birden caddede yürürken kendi kendine tekrarlamış olduğu kısa cümleyi yanıp söndü kafasında. Paris bu mudur? Ve bir şelale gibi hücum etti kelimeler. Devrimin beşiği, komünün kaynağı, Fransa'nın kalbi. Herkes tarafından terk edilmiş, başıboş dolaşan askerlerin sesini işitir gibi oluyordu. Hitlercilerin kırbacı altında yollarda taş kıran esirlerin inleyişini. Issız ve uzun yollar boyunca tartaklanan mültecilerin çığlıklarını. Deniz değil, Fransız halkıydı artık bu konuşan ve bütün öteki halklardı. Ve kocaman bir şehrin içinde yapayalnız kalmış olan bu küçücük kadın bütün çığlık ve hıçkırıkları işitiyor, bütün öfke ve umut haykırışlarını birer birer duyuyordu. Dışarıdan birisi söylüyormuşçasına durmadan yazıyordu. Claude kağıttakileri okuduğu vakit göstermemeye gayret ederek gözlerinde biriken yaşları sildi elinin tersiyle ve yüzünü mürekkep içinde bıraktı. Sen mi yazdın bunu Deniz? Şşş. Kol gezen bir askerin ağır adımlarını işitmişti. Çok geçmeden de bir kamyonun üzerine yerleştirilmiş olan bir hoparlör bağırmaya başladı. Herkes evine, vakit tamamdır. Herkes evine, vakit tamamdır. 38. Millet Meclisi Mareşal Petain tarafından toplantıya çağrılmıştı. Vichy'de toplanacaktı. Tören için gazinonun salonunu hazırlamışlardı. Yakın günlere kadar Montigny'nin poker oynadığı, Joseph'in Venezuelalı gazeteciyle tangolar yaparak Lucien'i unutmaya çalıştığı salondu burası. Felaket başladığı sırada Vichy'de sakat böbrekleri yüzünden şifalı su içmeye gelmiş birkaç bin kişi vardı. Kış boyunca bazı oteller kılık değiştirip askeri hastane oluvermişlerdi. Bugün artık bu hastaneleri dolduran yaralılar, sokakları dolduran kalabalığa kötü gözlerle bakıyorlardı. Vichy artık tanınmaz haldeydi. Şehir şimdi sadece milletvekillerinin, sanatörlerin değil, aynı zamanda kaymaklı Paris sosyetesinin de buluşma yeriydi. Bütün sanayiciler, büyük spekülatörler, kodaman memurlar, gazeteciler, sosyete kadınları hepsi buraya toplanmışlardı. Adım başında, "Oo, siz misiniz değerli kont? Aa, Jules, sen de kaçabildin demek." O güzel ve ufak tefek kadın nerede acaba? Türünden konuşmalar duyuluyordu. Büyük bir kaynaşma vardı. Meclisin toplantısı bu hareketli mevsimin en önemli olayıydı çünkü. Leval böylesine cafcaflı bir tören istememişti oysa. Ama Brutel bu cins törenlere çok düşkündü. Üçüncü hükümetin sonunu böyle cümbüşlü bir törenle açıklayıp gömeceklerdi cumhuriyeti. Tessa bu olaya çok önceden hazırlamıştı kendini. Her zamanki gibi aşırı iyimserdi. Yolculuğun iç kapayıcı etkisinden sıyrılmıştı şimdi. Kendini iyi hissediyor ve şimdi eskisinden de tutkulu bir ısrarla yaşamak istiyordu. Maraşel'in bu tavrını kendisi için daha olumlu karşılaması gerektiğini düşünüyordu. Öyle ya, şimdi seçilmek yerine yetkili insan tarafından görevine atanacaktı. Böylesi daha iyi ve daha gürültüsüz geliyordu ona. Ama aslında hayali tedirgindi. İstemeye istemeye Desire'nin yüzüne karşı bastıra bastıra söylediği söze, zavallı ihtiyar zaptiye sözüne takılıyordu aklı. Gerçi Desire zırvalıyordu ama onun ağzından çıkan bütün bu kırıcı sözlerin içinde koyu bir gerçek payının yaşadığını iyi biliyordu Tessa. Onu kullanmışlardı. Başkaları onu öne sürmüş, onu yıpratmış, sonra da çekilmişler ve Tessa'yı desteksiz bırakıvermişlerdi. Şimdi ise onu koparıp atmak, ondan kurtulmak istiyorlardı. Yarın yasaf dışı bırakıverirlerse onu, sağdakilerin gözünde o bir radikaldi. Bordo'da herkes ona gülümseyerek, saygı duyarak yaklaşırken burada Laval bir merhabayı bile çok görüyordu neredeyse. Öyle ya, suyunu çekip aldıktan sonra posası çıkmış limon kabuğunu kim ne yapsın? Ağlamaklı oluyordu Tessa. Herkes ona haksızlık ediyordu artık. Laval'i destekleyen o değil miydi? Almanlara yanaşabilmek için o Allah'ın belası İspanyol'a kim gidip el ete köpmüştü? Kompey'in pazarlığı sırasında şartları kabul etmeleri için kim çıkıp da radikallere dil dökmüştü? Nasıl da çabuk unutulmuştu bunlar? Zaten kendi çocukları bile anlamamışlardı onu. O dik kafalı Deniz bile özlediği yakınlığı hiç göstermemişti ona. Artık Almanlardan günün birinde kellesini onların elinde kaybetmekten çok korkuyordu. Bunu düşünmek bile Tessa'ya dehşet veriyordu. Hitler'in hiç şakaya gelir yanı yoktu. Hep bu yüzden kazanıyor, önüne kim gelirse ezip geçiyordu zaten. Tessa'yı yok etseler Deniz ne olur? Mendilini çıkarıp sümkürdü, gözyaşları burnundan süzülüyordu. Sonra aklına oğlu Lucien gelince eziklik dolu bir iç kapanışla şikayetlerini susturmaya çalıştı. Ama nafile. Biliyordu ki Lucien ailenin ismini bir kalemde harcar. Bu çocuk da barbarlık yaşıyor. Bu yanıyla nasıl da Robert dayısına benziyor? Robert 4 yıl hapiste sıyrılmıştı. Ama Lucien ondan da beter. Doğuştan cani yapısı vardır onda. Kim bilir belki de öldü Lucien. Öldürdüler onu. O zaman da Tessa soyu tükendi demektir. Bu Fransa'nın da soyu sayılır. Tessa yılgın bir hareketle bütün bu kaygılarını kovmaya çalıştı, beceremedi. Yüzü tekrar öfkeden şişti, yayıldı. Polet şırfıntısının şimdi Almanların önünde bacak sallayıp şarkı söylediğine emindi. Yanındaki erkek genç olsun, kuvvetli olsun da isterse koca ülke tutsaklık içinde yaşasın. Vız gelirdi karıya. Aradan bir saat geçmeden dirilmişti Tessa. Küçücük bir olay dirildi vermişti onu. Brutel telefon etmiş, sağlığın yerinde ya diye sormuştu. Tessa kendisine hala ihtiyaç duyduklarını o zaman anladı. Toplantı sırasında konuşmamıştı ama daha sonra söz alacak, kısa ve başarılı bir nutuk çekecekti. La Humanité gazetesi Alsaslı bir Yahudinin bir mobilyacının ilanını yayımlamıştı. O bunu fırsat bilip haykıracak, Yahudi sermayesini komünistlere akıtan görünmez altın kanalları var. Bu vahşi savaşın kaynağını Yahudilerle komünistlerin işbirliğinde aramalı diyecekti. Son anda Brutel Tessa'yı kenara çekti. Senin konuşmaman daha uygun Tessa. Şaşkın ve sıkıntılı gözlerini kırpıştırdı. Taktik meselesi. Ülkenin sinir sistemi çok kötü. Misilleme yapıp bütün eski hikayeleri, Stavisky olayını, ulusal halk cephesini filan başımıza kakarlar dedi Brutel. Tessa onayladı ama morali yeniden bozulmuştu. O yaşamak istiyor ve artık dünyanın altından kaydığını sezinliyordu. Bir gün önce Paris'ten gelen Grandel'in davranışı bir çeşit teselli oldu Tessa için. Grandel onu gazinonun fuayesinde görünce koşturarak yanına gelmiş ve çok sevimli bir yakınlıkta başkent haberlerini aktarmıştı. İlk günler kimsecikler yoktu şehirde. Sonra herkes yerine döndü ve şehir kalabalıklaştı. Şimdi opera temsillerine yeniden başlamak bile istiyorlar. Tabii her şey Almanların kontrolünde. Yalnız istilacı gibi değil de koruyucu gibi davranıyorlar. Milletvekilleri toplandılar onların çevresine. Grandel'i dinliyorlardı sessizce. Aralarından bir sanatör, "Ah!" dedi. Grandel'in anlattıklarına sevindiğini ya da üzüldüğünü kestirmek imkansızdı. Bergeri Tessa'nın elini kuvvetle sıktı. Burada görevinin başında oluşun çok yerinde bir davranış. Böyle güç bir anda Fransa'yı terk etmeyeceğine emindim zaten. Bu adama teşekkür borcunu ödeyebilmek için Tessa başını hafifçe eğdi. Burnunda ter damlacıkları birikmişti. Berger'in sözleri onu duygulandırmıştı. Öyle ya, ne kadar ağır bir sorumluluk taşıdığını anlayanlar da vardı. O utanç verici tutsaklık belgesini imzalayıp buraya, kendi geçmişinin iki paralık edildiği bu törene katlanabilmek kolay mıydı? Fransa'nın hizmetindeyim dedi. Ne söyleyecektim? Hazır Blum ve Fugger buradayken, oylama sırasında ne yapacaklarını pek merak ediyorum. Bilhassa Fugger'i. Sanmam ki aleyhte oy vermek cesaretini göstersin. Dukamp burada yok diye öyle üzülüyorum ki. O savaş tahrikçisi herif. Nerede o? Cephede olmalı. Grandel karıştı söze. Hemen teslim oldu Almanlara. Ben bilirim onun gibi sert numarası yapanları. Wiart nerede? Kimse bilmiyor. Biz Tours'dan ayrıldıktan hemen sonra ortalıktan kayboldu. İspanya'dan geçip Lizbon'a kaçtığını söylediler. Nasıl oldu da İspanyollar onu tutuklamadı? Manzaraya bakın hele. Wiart General Franco'dan vize dileniyor. Deniyor ki İspanyollar sınıra mitralyoz döşemiş. Geleni yakalayıp esir kamplarına sürüyorlarmış. Tessa güldü. Tarih ne ki? Danstan farkı var mı hiç? İleriye, geriye, boyuna sallanıyorsun. Kavalyeler damlarınızı değiştirin. İspanyollar mutlak esir kampına sürmüşlerdir Wiart'ı. O anki şaşkınlığını düşünmek bile güldürür insanı. Ya tabloları? Tablolarını Avalon'da bıraktı mı acaba? Bu trajedinin komik bir yanı da var. Wiart'ın sonu eğlendiriyor beni. Tablolarından ayrıldığı için kim bilir nasıl acı çekmiştir. Yüzünün halini düşünün bir. Alıngan bir ses cevapladı onu. Yüzü burada. Bakın görürsünüz. Paul, alaylı sözlerini yersiz buluyorum. Tessa şaşkındı. Nasıl? Sen misin August? Peki ama nereden çıktın sen? Avalon'dan geliyorum. Buraya gelişim neden şaşırttı sizi? Her zamanki gibi görevimin başındayım. Ve Wiart yeni durumun en koyu taraftarlarından biri olduğunu açıklamakta acele etti. Yenilgi bizi iyileştirecek. Almanları örnek almalıyız. Hitler neden girdi Paris'e? Buna cüret etti de ondan. Marşal Pétain de aynı hamurdan. 80 yaşında ama hepimizden cesur. Ona ilk saygı duyanlardan biriyim. Grandel bile şaşırmıştı. Tessa kendi kendine göğüs geçirdi. Ne kurnaz herif bu ihtiyar. Tilki gibi. Hepimizi cebinden çıkarır. Başkan çıngırağını sallayarak oturumu açtı. Tessa konuşmacıları dinlemiyordu. Şimdi Laval rahat konuşacak elbet. Eylül'de neden konuşmamıştı ama? Ya Wiart? Boyuna alkış alıyor şimdi. Bloom öfkesinden kabarıyor. Aleyh'te oy vereceği besbelli. Bloom bitmiştir artık. Oturum arasında pek çok milletvekili Grandel'in çevresine toplanmıştı. Hemen hepsi ona yağ çekiyor, sonra da çeşit çeşit iş rica ediyorlardı. Grandel umursamazlıkla cevap veriyordu hepsine. Olur, abetse fısıldarım diyordu. Lucien'in aşırdığı vesikayı hatırladı Tessa. Ne olursa olsun aşağılık bir casusun kurtarıcı pozu takınması çileden çıkarıyordu Tessa'yı. Oturum tekrar açılınca Brutel çıktı kürsüye. Geleneklerin çöktüğünden, dünyanın sonundan dem vurdu. İngilizlere verip veriştirmişti. Sonunda da kollarını iki yana açıp, ''Almanlar bize acıyıp el uzattılar.'' dedi. Tessa esnedi. Bu Brutel de yaşından başından utanmayan bir sahtekar. Üstelik sıkıcı bir sahtekar. Birden salonda bir dalgalanma oldu. Fugger çıkmıştı kürsüye. Öfkesini kusmaya gelmişti. Vatan hainleri ve korkaklar yönetimi ellerinde bulundurarak... Daha fazla konuşturmada Fugger'i. Oylamaya geçildi hemen. Yarım saat sonra başkan sonuçları açıkladı. 569 kişi evet, 80 kişi hayır demişti. Tessa anlatılmaz bir bıkkınlık duygusu içindeydi. Sanki kürsüye çıkıp da saatlerce nutuk çekmiş gibi bıkkındı. Dışarıda kadınlar yaşasın Laval diye bağırışıyorlardı. Tessa bu sefer kıskanmadı. Başı müthiş ağrıyordu. Sıkıntılı haliyle otelin yolunu tuttu. Kader ona acımıştı sanki. Otelin salonunda hiç tanımadığı ama göğüsleri dik ve dudakları tahrik edici bir genç kadın gördü. Kadını Napolet'i hatırlatıyordu. Keyiflendi. Genç kadına yaklaştı. O zaman kadının ağladığını fark etti. Çaresizlik içinde bunalıp da yardım dileyen kadınlar onda hep cinsel istekleri tahrik etmişlerdir. Heyecanlı bir sesle kadına Fransa'nın geçirdiği bu zor günlerden söz açtı. Kadın başıyla onaylıyordu söylediklerini. Bir fırsatını bulup bir bakan olarak sözünü konuşmasının bir yerinde oturtuverdi Tessa. Kadın ümitle gülümsedi, başına gelenleri anlattı Tessa'ya. Nevers de bavulunu kaybetmişti. Yaşlı annesini Paris'te bırakmış, Ticaret Bakanlığı'nda ataşe olan dayısını görmeye buraya gelmişti. Ama dayısının Clermont-Ferrand'da da olduğunu öğrenmişti. Ne yapacağını bilmiyordu. Topu topu 100 frank parası kalmıştı çantasında. Tessa kadını teselli etti. Birlikte akşam yemeğine oturdular. Yemekte canlı, hareketli ve akıllı görünmek için elinden geleni yaptı. Önce Fransa'nın, sonra da aşkın ölümsüzlüğü şerefine şampanya içtiler. Gece kızakur yaparken gayet keyifliydi. Bebeğim, yaşımı kolay kolay kestiremezsin. 50'sinde misiniz? Parmağını neşeli bir tehdit ifadesine götürerek güldü. Hayır bebeğim, bilemedin. Aşkta yaşım 18. Halkın karşısında boşver bunları. Maraşal benim babam yerinde, sen ona bak. Sonra günün bütün olaylarını bir bir getirdi aklına. Brutel'in sert bakışlarını, Viard'ın sahtekarlığını, Fugger'in palavrasını, aleyhte oy verenlerin hiç beklemediği kadar kabarık olan sayısını hatırladı. Demek 80 kişi hayır diyebilmişti. Bunlar Alman boyunduruğuna girmemek için oy kullandıklarını hiç unutmayacaklar. İlerideki kuşakların insanları için bir hükümet darbesi gibi bilinecekti onların protestosu. Toplantı sırasında midesi yüzünden bir türlü rahat edememişti Tessa. Aynı rahatsızlık şimdi de yakasına yapışmıştı. Başı ağırlaşmıştı birden. Belki de şampanya onu bu hale sokmuştu. Güçlükle doğruldu. Uyuklayan kadına baktı, hıçkırıkların boğazında düğümlendiğini fark etmişti şimdi. Bugün gazinoda ne oldu biliyor musun? Kapıcılar çok önemli bir toplantı var demişlerdi. Harakiri yaptık biz. Anlamadın galiba. Milletvekilleri ve senatörler toplandı. Laval geldi kürsüye, kravatı yine beyazdı. Sonra hepimiz intihar ettik. İnanmıyor musun? Yemin vereyim istersen. Kendi ölümümüzü açıkça ilan ettik ve kendimizi alkışladık. tam 569 cesettik orada. 80 kadar da inatçı ve kaba keçi vardı. Hepsi bu. Şimdi senin yanında Tessa'nın gölgesi duruyor. Hıçkırdı, sonra tekrar devam etti. Bu kadar şampanya içmemeliydim ben. Aldırma. Bundan sonra her şey vız gelir. Ölüm fermanımı imzaladım nasıl olsa. Kadının uykusu vardı. Son bir gayretle doğruldu. Sevimli olmaya çalışarak cevap verdi. Neden üzüyorsun kendini? Almanlar Paris'ten çekip gidince biz de eski hayatımıza döneceğiz. Demin sen değil miydin benim ruhum gençtir diyen? Esnedi ve esnerken eliyle kapatmaya çalıştı ağzını. Sen gerçek bir sevgilisin. Başını salladı Tessa. Hayır, bunlar hepsi geçmişin malı artık. Bitti hepsi. Oysa şimdi açıklığı seviyorum ben. Mantıklı şeyleri seviyorum. Sana gerçekte kim olduğumu açıkça söyleyeyim mi? İster misin? Bir raptiyeyim ben. Bir deliğe sokulmuş moruk bir raptiye. Kalktı, sallanarak lavaboya gitti. Fugger gazinodan öfkeli çıktı. Kollarını boyuna sallıyor, sanki karşısında insanlar varmış gibi kendi kendine homurdanıyordu. Alçaklar. Cumhuriyeti katletmiş, yerin dibine sokmuşlardı. Weim'de kahramanca ölenler bu pislik adına mı korkusuzca ölüme gitmişlerdi? Verdun'da neden savaşılmıştı? Ne utanmazlık bu yapılan, ne utanmazlık yurttaşlarım. Bundan böyle bütün dünya insanları Hitler'in çizmesini yalayan Fransa'ya iğrenerek bakacaklar. Fugger elinden geleni yapmış, bu alçaklığa karşı çıkmıştı. Ama onun bütün bu gerçeği söylemesine engel olmuşlar, onu konuşturmamışlardı. Otele akşam yemeği için dönecekti. Garson ona yemeğini getirerek Fugger odasına çekilecek ve uyuyacaktı. Bugün yaşadığı olaylardan sonra hayatın günlük akışı, basitliği Fugger'i isyana sürüklüyordu. Mümkünü yok katlanamazdı buna. Bombaların uğultusuyla giyotinle avunabilirdi ancak. Ya ötekiler? Onlar şimdi büyük bir rahatlıkla kahvelerin taraçalarına yayılmış vermut içiyorlardı. Bütün gece odasında dolaştı durdu. Ne karısı Marie-Louise geldi aklına ne de çocukları. Hafsalası almıyordu bir türlü. Koblenk'te geçen günleri geldi aklına. Vici neydi sanki? Yeni bir Koblenk değil miydi? Alçakların başı yine Laval değil miydi? Herkes biliyor ki Laval o at hırsızı suratıyla satılmış herifin biridir. Tessa da şaşırtmamıştı onu. Tessa'nın ne orospu ruhlu olduğunu, kendi çıkarı için her şeyi rahatça satacağını eskiden beri biliyordu. Ama onun inanmadığı şey alçak sürüsünün başında bir cumhuriyet askerinin yaşlı bir mareşalin bulunması. Ordu kıyamet gününe kadar şerefsiz yaşayacak artık. Artık kime, nasıl inanır insan? Her şey kirletilmiş, her şey kaybedilmiş ve kahve taraçalarında ulusun büyüklüğü ve insanların namusu ayaklar altına alınmıştı. Yarın sokaklarda bağırılacak. Yaşasın Almanlar, Fransa'nın iyi yürekli kurtarıcıları denecek. Almanların önünde iki büklüm durulacak ve belki de o Göring maskarasından yeni bir jandark yaratılacak. Gülünç bile olamaz bu, iğrençtir sadece.